Ayrım 21.
Sayfa 262. Sanat ateşi yanıyordu, kalbinde çağıldıyordu. Mavi göle akıyordu, benim göğsümde tertemiz parlıyordu. Çehren bir Eola şarkısı gibi berrak uyumluydu ve yeryüzüne dokunuyordun arzulu sevgi kanatlarıyla. Göz alıcı parıltıyla, uzakların gürlemesiyle enginlikte uçuyordu. Ölümsüz ormana iniyordu, bulutla göğe yükseliyordu. Ama kalbimdeki topyekün savaş dinince ritmik dizelere acı ve mutluluğumu kattım. Narin güzelliğin hatlarını görüyor titreyen ruhum. Açık çehreler darmadağın gözlerimin önünde dönüyor. Ruhum bugün dünya zincirlerinden kurtuldu ve sanat yolunu heyecanla adımlıyorum. Karl şiiri tekrar tekrar okuyup bazı yerlerini çizip düzeltti. Belirsiz bir beğenmeme duygusunun yerini aniden derin bir gururlanma aldı. Kimi taklit ediyorum diye soruyordu kendi kendine. İhtiyar dişsiz Schlegel öğrencisine alayla bakıyordu. Wittenbach onaylamadığını belirten bir işaretle başını sallıyordu. Yalınlık, yalınlık yok. Tüm bunlar çok yapmacık. Göte çalışmalısın delikanlı diyordu ihtiyar öğretmen. Günler geçiyordu. Karl okuldan döndükten sonra yine yazıyordu. Gece, lamba tütüyor, duman tavanda yuvarlaklar halinde yayılıyordu. Cimri ev sahibesi sobayı yakmamıştı. Marx ceketin üzerine kaputunu giydi, kısa güçlü bacaklarını kıvırıp oturdu. Eller ne kadar çok üşürse beyin o ölçüde zapt edilmez bir güçle yakıcı fikirler üretiyordu. Bu olağanüstü bir balat olacak diye ümit ediyordu. Karl sanki gerçekçiliğini, komik şeyleri görüp alay etme alışkanlığını kaybetmiş gibiydi. Balat Goethe'nin Ormanların Kralı kadar hüzünlü olacak. Hava aydınlanmaya başladığında tüm gücünü tüketmiş bir halde sallana sallana yatağına ulaştı ve 18 yaşındaki bir çocuğun uyuması gerektiği gibi ağır, sakin bir uykuya daldı. Sabah uyandığında kahve ve tereyağlı çöreklere saldırdı. Ders notlarını karıştırıyor, gece sanat uğruna çektiği acıları hatırlamıyordu. Kafası başka şeylerle meşguldü ama okula giderken kaputunun cebinde kırışık bir kağıt buldu. Kağıdı dikkatlice açıp özenle düzeltti. Hüzünlü balat karşısındaydı. Bu, Gece Aşkı adındaki baladı Jenny'ye ve kendi babasına gönderecek, onlar da değerlendireceklerdi. Belki de şiir gerçekten güzeldi. Karl bundan emin değildi. İyi bir şiir kulağı vardı ve şiirindeki yabancı ritmi hemen yakalıyordu. Nasıl emin olabilirdi? Şair olup Gece Aşkı'nı her okuyuşunda yeni yeni özellikler buluyordu onda. Friedrichstrasse'de insanlara kabaca çarparak yürürken bir yandan da şiirini okumaktaydı. O akşam Karl, Dorothea sokağındaki dayı restoranına gitti. Orada Trier'den henüz gelmiş olan Edgar Westphalen'le görüşecekti. Marx, Jenny ve memleketinden taze haberler almak için sabırsızlanıyordu. Ama Edgar gecikmişti. Karl vakit geçirmek için Puro ve siyah Baviera birası içiyor ve küçüklüğünden beri çok sevdiği böreklerden yiyordu. Büyük salonda hava oldukça boğucuydu. Kalabalık vals ritimleri içerisinde dönüyordu. Karl giydiği sivil elbiseler içerisinde sıcaktan bunalıyor ve kendisini çok kötü hissediyordu. Dayı restoranına öğrencilerin girmesi kesinlikle yasak olduğundan sivil giyinmek zorunda kalmıştı. Yoksa herhangi bir üniversite görevlisi Karl'ı üniformayla gördüğünde tanıyabilir ve sonra ismi kara listeye alınabilirdi. Böyle bir durumda da üniversite yönetimiyle restoranın ahlak kuralları hakkında uzun uzun tartışması gerekecekti. Bu da hiç kolay bir şey değildi. Restorana genelde küçük memurlar, mağazalarda tezgahtarlık yapan kızlar ve asıl geçimini fahişelikten sağlayan memur kadınlar geliyordu. Karl'ın giydiği kahverengi ceketin omuzları oldukça boldu. Uzun pantolonu ise ayak bileklerine dökülüyordu. Karl kendisini palyaço gibi hissediyordu. Duvarlara asılı olan aynalara bakmamaya karar veriyor, yine de dayanamayıp bakıyordu. Boyun bağını yine çarpık bağladığını gördü. Boyun bağının uçları ceketinin yakalarına doğru sarkmıştı. Üniversite üniformasına alışmış olan Karl, bu sivil elbiseden gittikçe daha çok rahatsız oluyordu. Bir daha onu giymemeye karar verdi. Orkestra tam onun masasının önündeydi. Müzisyenler tüm güçleriyle valsler, polonezler çalıyor ve ritmi durmadan hızlandırıyorlardı. Şuh kadınlar hiç ara vermeden kaba ve gürültücü kavalyeleriyle dans ediyorlardı. Hafif bir kadın Karl'ı fark edince kendi kavalyesini bıraktı. Üniversite yakınlarında küçük bir eldiven dükkanında çalışan bir kadındı bu. Karl'a yaklaştı. Horsius'un şiirlerini Latince okuyarak bir birayla susuzluğunun giderilmesi için yalvardı. Karl kızararak sustu ve tam kaçmaya hazırlanırken yardımına Edgar yetişti. Kadının varlığı her ikisini de rahatsız etmişti. Çekingen bir şekilde birbirlerine sarıldılar. Edgar güvensiz bir şekilde oturuyordu. Eldiven satıcısı uzun yüzlü ve ince vücudundan dolayı bu restoranda fayton kısrağı lakabını almıştı. Öğrencilerin şaşkınlığını görünce masaya oturmadan bir bardak bira doldurup tabakta kalan börekleri yutmaya başladı. Sonra da Livy'den birkaç Latince mısra okuyup nefretle bir asker selamı verdi ve kendine daha konuşkan partnerler aramaya koyuldu. İğrenç bir yaratık dedi Karl Kinley. Israrla kendisini azarlamamı bekledi. Eğer sen gelmeseydin öyle de yapacaktım. Böyle bir yerde de başka türlü insanlar göremezsin zaten. Kendisine saygı duyan hiçbir kız bu restoranın kapısından girmeye cesaret edemez. Yanılıyorsun, bu hiç de fena bir kıza benzemiyor. Üstelik harika bir Latincesi var diyerek karşı çıktı Edgar. Alt tabakalarda fiziksel güzelliğe daha sık rastlandığını fark ettim. Zenginler arasında, özellikle bürgerler arasında olağanüstü güzellere rastlamak çok zor. Kadınsı narinlikler yoksul bir köylü kızının yırtık elbisesi altında daha iyi gizlenir. Pahalı gece elbisesi altında ise pek bir şey yoktur. Muhteşem Margaret'i örnek al. Margaret ne bir prenses ne bir tüccar kızıydı. Edgar her zamanki çocuk aksanıyla konuşuyordu. Yanaklarının üzerinde sarı tüyler çıkmıştı ama konuşurken yanakları şişiyordu. Margaret tüm evrenin güzellik simgesi. Herhangi bir sınıfın veya tabakanın da işaretini taşımıyor. Goethe'nin bu muhteşem kahramanına ablandan daha yakın birileri olamaz. Karl bunu gerçekten inanarak söylemişti. Hala eskisi gibi sırılsıklama aşık mısın diyerek güldü Edgar. Max bundan utanmadı. Bu arada fayton kısrağı eteğini hışırdatarak onların yanından geçti ve kasten Edgar'ın dizine dokundu. Westphalen kızararak hiç de fena bir kız değil dedi. Fayton kısrağı öğrencilere doğru dönerek ilk defa Almanca konuştu. Unutmadan, eğer tıpçıysanız anatomi sınavından önce bana gelin. İnsan çuvalını yani insan vücudunu sepetimin içindekiler kadar iyi tanırım. Hoşça kalın çocuklar dedi ve topuklu ayakkabıların üzerinde salınarak gitti. Edgar yüzsüz eldiven satıcısının güzel tenini ve gözlerindeki parıltıyı fark ederken Karl da yanındaki siyili, kaba çilli burnunu ve itici yapmacık yürüyüşünü fark etti. Karl kızdı ve Edgar'ın bu tür kızlara ilgi duymasını eleştirdi. Thierry'i konuşmaya başladıklarında sohbet canlandı. Edgar eski okul arkadaşlarını ve tanıdıklarını anlattı. Grah'ı andılar. Grah, Alma Mater'in girişinden kaçıp üniversite üniforması yerine asker üniforması giydi, eline de gerçek bir silah aldı. Hayalleri galiba gerçekleşiyor, doğuya gidiyor. Yoksa Afrika'da Abdelkader'le mi savaşacak, zavallı, hala büyük bir lider olma hayalleri peşine mi koşuyor diye alayla sordu Karl. Haksızlık ediyorsun. Emery asker olmaktan ziyade cesur bir şair. Savaş bir kumar oyunu, riziko. Kurşun da madalya da aynı şekilde kazanılıyor. Napolyon bütün bir neslin aklını çeldi diye kuru kuru cevap veren Marx yeni bir şişe açtı. Çocukluk arkadaşları gerçek Rem vatandaşları gibi sarhoş olmadan içiyorlardı. Grah Yunanlıların özgürlüğü için ölen bir Byron değil. Amerika'ya kaçıp onun özgürlüğü için kendilerine karşı savaşan ihtiyar Penn de değil. Grah macerayı macera için istiyor. Kimi yok etmek istiyor, kimi esir almak istiyor, işgal edilen topraklara kimin bayrağını dikebilir? Çin'e gitmek istiyordu. Çin'e mi? Karl buna şaştı. Misyoner olmak için mi? Kanton veya Singapur'a bir kumaş tüccarının koruması olarak gitmeyi düşünüyordu. Karl, sen abartmayı ve avantürler çevirmeyi hiç beceremiyorsun. Evet, Emery'e pek benzemem ama Çin İmparatorluğu'na buradan selamlar. Umarım bizim arkadaş silah zoruyla ona Avrupa uygarlığını öğretebilir. Grah küçük kadıncıklar, çay evcikleri, mandarinler görecek. Çevresinde milyonlarca gizemli çekik göz olacak. O bir asker ve dünyanın masallarını ikimizden çok daha önce keşfedecek. Asker ve tüccar. Karl ancak uzun sohbetler ve ciddi miktarda içki tüketildikten sonra Edgar'a çok değer verdiği kendi şiirlerini okutmaya cesaret edebildi. Edgar'ın şiir zevkine önem veriyordu. Şunlara bir baksana, bunları bir arkadaş yazmış ama ben genel bir değerlendirme yapmaya cesaret edemiyorum. Karl sıcak gürültülü restoran salonunda eserlerini arkadaşına okudu. Yüzü solgundu, parmakları ise bir gazetenin sayfalarını sabırsızlıkla karıştırıyordu. Etrafta kalabalık dans ediyordu. İnsan azmanlarının, deniz kızlarının, solgun bakirenin, çalgıcının şarkılarından sonra şövalyesine ihanet eden kızın balatları yer alıyordu. Marx'ın şiirlerinde. Edgar dinliyor, bazı yerleri tekrarlamasını istiyor, kaşlarını çatıyordu. Marx son eserinde okudu ve sustu. Genel bir şey söylemek gerekirse şiirler açık sözlülükten yoksun değil dedi Edgar düşünceli bir halde. Ama Platon'dan sonra Heine'nin şarkılar kitabından sonra şiir yazmak çok zorlaştı. Bu okuduğun şiirler ise David Strauss ve Albert Lange'nin şiirlerinden bile kötü. Westphalen ciddi eleştiriler getiriyordu. Marx ise dudaklarını ısırıyordu. Karl kendini beğenmiş biriydi. İçine aniden bir aşağılanma duygusu sızdı. Tartışmak istemedi. aniden şiirlerinin iyi veya kötü olmasını umursamamaya başladı. Sohbet Trier'e döndü. Delikanlılar ciddi miktarda içki tükettikten sonra gecenin geç bir saatinde dayıdan çıktılar. Öpüşüp birbirlerine sarıldılar ve eski Leipzig sokağının köşesinde ayrıldılar. Karl'ın kulaklarındaki polonez ritimleri ve dans eden ayak sesleri ona uzun süre rahat vermedi. Hava aydınlandığında titrediğini hissetti. Karl bir haftadan fazla bir süre yatakta yatmak zorunda kaldı. Çoğunlukla tek başına kalıyordu. Odaya nadiren ev sahibesinin hizmetçisi geliyordu. Hizmetçi kalp hastası yaşlı bir kadındı. Oğlu ise Karl yaşlarında bir askerdi. Hizmetçi odaya yoğun bir tavuk çorbası, gazete ve hazır bir lamba getirdi. Karl onu memnun etmek için asker oğlu hakkında sorular sordu. ''Benim oğlum'' diye konuşuyordu hizmetçi büyük bir gururla. ''Daha küçükken öylesine usluydu ki herkes ona geri zekalı diyordu. Biliyor musunuz, şimdi de bölüğünün en iyisi. Uslu olanları ordudan başka nerede yer veriyorlar ki? Size açıkça ve dürüstçe söyleyeceğim. Benim oğlum öylesine iyi niyetli ve dürüsttür ki eğer ona yarın, Tanrı göstermesin, kiliseyi yakma emri verseler onu bile yapar. Öylesine ilginç bir karaktere sahiptir.'' ''Demek ki insanın yapabileceği en iyi işi yapması bu oluyormuş.'' diye cevap verdi Marx. Başındaki keskin ağrıya rağmen gülmekten katılıyordu. Sonra da ihtiyar kadın güldüğünü anlayıp kırılmasın diye öksürdü. Bu hizmetçi çok iyi bir kadındı ve hiç itiraz etmeden odadan izmaritleri, halının üstündeki külleri topluyor ve bundan pimpirik ev sahibesine hiç söz etmiyordu. Ev sahibinin Karl'ın odasına uğradığı oluyordu. Koltuğa kendisini bırakıp uzun uzun ve büyük bir zevkle sanki sosis çiğniyormuş gibi kalın hava naprosunu çiğniyordu. Sonra birkaç kez içine çekip av maceralarıyla övünüyordu. Bunlar olağanüstü maceralardı. Karl başıyla onaylıyor ve pro içiyordu. Av hikayeleriyle dolu olan torba boşalınca Karl'ın da ısrarlarıyla eş sahibi Lessing'i anlatıyordu. Lessing de bu evde yaşamıştı. Benim dedem sık sık şaşıyormuş insanların onun kiracısına saygı duymalarını. Kiracısı kirayı her zaman geciktiriyormuş ve çok fakir biriymiş. Hatta babaannem sık sık onun kaftanını yamıyormuş. Bu Lessing'i prens gibi sayıyorlarmış. Onun ne yazdığını bilmiyor musunuz? Karl Lessing'in Leokon'unu bulup ev sahibine verdi. Sonra da ihtiyar Prusyalı'nın bu olağanüstü nesneye alışık olmadığından hemen yorulup onu kapatışını, tozunu üfleyip masanın üzerine bırakışını zevkle izledi. Baş ağrısı, halsizlik ve yüksek ateşten dolayı gördüğü kabuslar bitmek bilmiyordu. O yüzden Karl doktor çağırtmaya karar verdi. Baş Şaruh akşamüstü geldi. Cübbesini çıkardı, küçük kavanozlar cam kaplarla dolu siyah çantasını açtı. Onun bu hareketlerini izleyen Karl, Şaruh'u Lesag'ın Gil Blas'ındaki ölümsüz kahramanlarından biri olan Doktor Sangrado'ya benzetti. Her Şaruh, hastanın dilini uzun süre inceledi. Sonra da karnını acımasızca yoğurdu. Hiç yorulmadan konuşuyordu. Doktor kendine güvenen girişken biriydi. Marx'a göre yeryüzündeki tüm Asklepios'lar böyleydi. Asklepios, Esculap. Eski Yunan ve Roma'da hekimlik tanrısı. Hastanın da tahmin ettiği gibi doktor, Karl'ın iyileşmesi için hemen bağırsaklarının temizlenmesi gerektiği sonucuna vardı. Bunun bir kolera olmadığını ümit ediyorum diye düşünceli düşünceli konuşan doktor hastayı çok şaşırttı. Kışın gelmesiyle kolera salgını Berlin'de durdu. Ama bu bir anjin de değil, bağırsakların temizlenmesi gerekiyor. Hayır doktor, ayaklarım ve başım ağrıyor. Çok iyi. Her şey olması gerektiği gibi diye cevap verdi Herr Şaruh. Hiç şüphe yok, sizin hastalığınızın nedeni çok ağır yemekler. Öyle mi? O zaman ateş ve kırgınlığın nedeni ne? Ama doktor espri anlayışından yoksundu. O yüzden hiç gülümsemedi. Tüm hastalıkların düzensiz hareket etmekten ve mideden kaynaklandığı teorisine inandığını söyledi. Cereyanda kalmanın da çok kötü etkileri olduğunu vurguladı. Uzun tartışmalardan sonra Şaruh hastayı rahat bıraktı. Karl koridorda verilen korkunç öğütleri uzun uzun dinledi. Domuz yağı olağanüstü bir ilaçtır. Her tarafı morarana kadar vücuduna masaj yapılacak. Ondan sonra kalın bir bornozla iyice sarınırsan fena olmaz. Ev çayı verin. Tabii ki benim haplarıma ek olarak. Haplarımın reçetesi mucizeler yaratıyor. Bir zamanlar Doktor Sivenbroch tarafından onaylanmıştı. Doktorun ziyareti Karl'ı neşelendirmişti. Hava karardığında hapların ve çayın yardımı olmadan hastanın ateşi düştü ve baş ağrısı durdu. Sağlığına kavuşmanın rahatlığı Marx'ı etkiledi. Pipo içmeye başladı. Canı yazı yazmak istedi. Masayı kendine doğru çekti. Lambanın fitilini yükseltti ve yarıda bıraktığı şiirleri üzerinde çalışmaya koyuldu. Sabah Trier'e mektup yerine onları göndermeyi düşünüyordu. Bu sefer lirik anılar ona uzaktı. Tüm meslektaşlarının özelliklerini en iyi şekilde üzerine toplayan Doktor Şaruh'tan intikam almak istedi. Alancı mısralarını yazmak çok kolay oldu ve Karl da onlardan memnun kaldı. Ruh mu? Aklın bir kaprisidir o. Midenin hiçbir yerinde yok o. Ama sadece iki tabletle onu dışarı kovabilirsin tek başına. Hava oluğu gibi uğulduyarak bir anda vücuttan uçar. 2. Karl Berlin'de ilk ayını fazlasıyla içe dönük geçirdi. Fritz nadiren ziyaretine geliyor, kendisiyle birlikte şehir dedikoduları ve şehir havası getiriyordu. Sonra da Puro şarap bırakarak hemşerisinin umursamazlığından ve hafif alaycı gülümsemesinden soğuyup kaçıyordu. Berlin Üniversitesi, Bonn Üniversitesi'nden birçok yönden farklıydı. Belki de sorun bendeydi diyordu Karl bu farkları düşünerek. Bonn'da birinci sömestirdi. Birinci sınıfların alışkanlıkları her yerde aynıydı. Hayatı denemek tıpkı bir mahzendeki şarapları tatmak gibiydi. Ama Bonn'da geçirilen saf arayışlar ve çılgınlıklarla dolu bir yıl artık geçmişte kalmıştı. Karl artık onları biraz abartılı ama eğitici çılgınlıklar olarak görüyordu. 18 yaşındaydı ve geçen 17 yaşına ve haline olgun bir insanın kendini beğenmişliğiyle bakıyordu. Sanki 17. yaşı bir sarhoşluktu. Jenny'ye duyduğu aşk ise bir ayılma etkisi yaratmıştı. Berlin'e gelmeden önce babası ona ilişkinin sürekliliği konusunda öğütler vermişti. Kalbi düşüncesiz geçici ilişkilerden daha fazla hiçbir şey yıpratamaz. O tür ilişkilerden sonra oğlum, insanın midesi tıpkı ekşi bir şaraptan bulandığı gibi her şeyden bulanır. Ancak uzun süren aşklar doyurucu olabilir. Karl gülümsüyordu. Haklısın ama bunun benimle ne ilgisi var ki? Ama babası ısrarla onun ayran gönüllü olduğunu söylüyordu. Bonn'u hatırlamamız bile yeterli diyordu oğluna. Bonn, Karl utanarak susuyordu. Berlin Üniversitesi'ndeki orta ve üst sınıfların yaşam tarzları ve alışkanlıkları çok ciddiydi. Somurtkan ve renksiz Berlin, kitapların ve ders notlarının üzerinde özenle çalışmak için daha uygundu. Karl'ın karşısında bilim ilk defa sonsuzluğunun kapılarını açtı. Karl kaynak seçiminde özgürdü. Profesörlerin ve kitaplarının veremediklerini kendisi bulabilirdi. Genç üniversiteliği artık hiçbir şey engellemiyordu. Friedrich Wilhelm Lisesi'ndeki gibi bilim, karanlık beyini pedagogların ağzıyla tartılıp tepside sunulmuyordu. Bu pedagoglar her felsefeyi kendi düşük seviyelerine kadar indirebiliyorlardı. Karl, bilimin beşiğine kendi gözleriyle bakmak istiyordu. Eski dilleri bildiği için Aristoteles'i tercüme etmeye başladı. Hiçbir şey onun bilginin nasıl geliştiğini öğrenip derinlerine inmesini engellemiyordu. İnsan düşüncesi karşısında bilim bir meyve gibi duruyordu. Ünlü Berlinli hukukçu Edward Gans hakkında çok iyi şeyler duymuştu ve onun dersine yazılmak için acele ediyordu. Daha ilk gördüğünde Gans'ı gözü tutmuştu. Gans genç biriydi. Bir profesör için bu çok çekici ve nadiren rastlanan bir özellikti. Oldukça ileri görüşlüydü. Ne karamsar cübbe ne de Berlin Üniversitesi'ni saran tozlu ortaçağ gelenekleri bu sağlıklı, açık sözlü, fikir sahibi profesörü kendi tarzından vazgeçirebilmişti. Karl'ın yanındaki sırada oturan öğrenci Gans kürsüye çıkınca ona heyecanla Gans Hegel'in öğrencisi ve arkadaşıymış dedi. Marx bu haberle pek ilgilenmedi. Hegel'i ve fikirlerini sadece belirli ölçülerde biliyordu. Zaten birilerine kendi gözlemleri doğrultusunda değil de duydukları doğrultusunda değer vermek onun karakterine yabancı bir şeydi. Felsefe programına hemen Hegel'i alıp derinlemesine incelemeye karar verdi. Bir defasında ders çıkışında koridorda Gans'a yetişti. Az önce Gans tarafından ustaca hazırlanmış ve anlatılmış bir dersi dinlemişti. Karl derste dinlediklerine karşı duyduğu hayranlığı iletmek istemişti profesöre. Hegelci Gans derste tabulaştırılmış, donuk ve kemikleşmiş hukuk yaklaşımına özellikle ünlü Savinia'ya saldırarak cesurca darbe indirmişti. Dünya değişiyor, fikirlerin alanı değişiyor ama bizden değişmeyen eski gerçekler istiyorlar. Hukuk bilginleri bizi tarih ve tarih okulu gibi sözcüklerle tehdit ediyorlar. Ben artık kemikleşmiş sınırlı bu yapıya karşı isyan etmemiz gerektiğinden eminim. Bizi onun kendini beğenmişliği korkutmasın. Bu kendini beğenmişlik bir zamanlar güzel olan bir elbisenin şu anda yırtık pırtık olması ve vücudun çirkinliğini ve sınırlılığını saklamaya çalışmasıdır. Hukukun ölü gerçeklerin kölelik zincirlerinden kurtulması gerekir. Bu ölü gerçekler bugün yalandır. Hukuk, tarih ve felsefe disiplinlerinin kardeş çevresine geri dönmelidir. Tüm halkların hukukları aralarındaki ilişki doğrultusunda gelişecektir. Bunu artık anlamanın zamanı geldi. Genel hukuk prensiplerinin mantıksal gelişimi her halkta farklı özellikler taşır diye konuşmuştu Gans. Bu Karl'a tartışılmaz bir gerçek gibi geliyordu. Hukuk Latince ve Yunanca gibi ölü değil. Hukuk bir insan bilimi diye kararlı bir şekilde konuşan Karl, Gans'ın onayını aldı. Büyük bir pencerenin önünde durdular. Gans öğrenciye sorular soruyor ve öğütler veriyordu. Büyük hayat sorunlarını tanımayan ama kendine güvenen bir insan gibi hafifçe gülümsüyordu. Bu gülümseme kadınları da erkekleri de aynı ölçüde etkileyebiliyordu. Gülümseme canlı gözlerinden geçiyor ve kocaman erkeksi dudaklarında kayboluyordu. Hegel'in izinden yürüyen birilerini tanıma fırsatım olduğu için çok sevinçliyim, dedi Marx. Teşekkür ederim. Ama onun izinden yürüyenlere dikkat edin. Bu dahi öğretmenin ölümünden kısa bir süre önce kendisine karşı çıktım. Beni affetsin ama haklıydım. Dünya değişiyor ve fikirlerin alanı da değişiyor, öyle değil mi? Gans, Hegel'e Temmuz devrimine karşı düşmanca ve aşağılayıcı bir tavır sergilemesinden İngiliz reformuna da İngiliz reformu hükümetin Mart 1831'de Avam Kamarası'na sunduğu ve 7 Haziran 1832'de kabul edilen ve içeriği bakımından orta sınıfa yönetimde belli bir yer vermekle yetinen yasa. Aynı şekilde bakmasından dolayı karşı çıkmıştı. Karl henüz bunu bilmiyordu. Siz Ren ülkesinden değil misiniz diye öylesine sordu Gans ve Hayne'nin Ren için yazdığı 4 mısralık şiiri okudu. Gans'ın bu şiiri hatırlaması ve göründüğü kadarıyla Karl'ın en sevdiği şairi biliyor olması çok hoşuna gitti. Ren Fransa'nın eşi diye devam etti Gans. Birlikte daha çok ilginç şeyler yaşayacağız. Bizim çağımız büyük beyinler ve cesur yürekler istiyor. Ben buna Fransız kafası ve kalbi diyebilirim. Çağımızı nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordu Karl ilgiyle. Devrimler çağı. Devrimler çağı mı diye neredeyse bağırdı Karl ve profesör öğrenci ilişkisindeki mesafeyi unutup ileri bir samimiyetle Gans'ın cübbesinin eteğini çekti. Evet haklısınız. Çocukluğumu hatırlıyorum da ben dünyayı sürekli gergin bir bekleyiş içerisinde görüyordum. Neyin bekleyişi? Bir kavga bekleyişi. Ama kimler arasında? Kimler arasında mı diye gülümsedi Gans. Yoksul ve zengin, pleb ve aristokrat arasında. Hoşçakalın genç adam. İlk fırsatta bunları tekrar konuşuruz. Karl sınıfa derin düşünceler içerisinde döndü. Gans'ın sözleri uzun süredir kafasında taşıdığı bazı sorulara cevap vermişti. Devrimler çağı. Napolyon öldüğünde Karl 3 yaşındaydı. Bu çocuğun aklına giren ilk isimlerden biriydi. Usludur diyordu dadı yaramaz çocuğa. Yoksa Bonaparte gelir seni kapar. Daha sonra Emmerich Grah sınıf arkadaşlarına Napolyon gibi büyük biri olmak istediğini itiraf etmişti. Hukuk danışmanının bir şey anlatacağı zaman şahit olduğu bazı tarihi olayları hareket noktası olarak almak gibi bir alışkanlığı vardı. Bu Fransızların Trier'e gelmesinden bir hafta sonra olmuştu. Termidor'dan sadece 6 ay sonra dayım beni Frankfurt'a götürmek istedi. Bu Waterloo ile aynı günde olmuştu. Sophie, Hermann ve Karl büyük savaşı oyunlaştırıyorlardı. Hermann, Mareşal Davo, Sophie, Marat olmayı tercih ediyordu. 1830 yılı yazında Heinrich öğlen yemeğinde Fransız devrimini anlattı. Yine herkesin dilinde cumhuriyet sözcüğü vardı. Karl bu sözcüğün sırrını Latin sözcüğünde aradı. Cumhuriyet, yönetim, halk diye okudu. Halkın egemenliği. Sophie bunu uzun süre anlayamadı. Henriette Marx savaştan korkuyordu. Böyle biter her zaman diye konuşmuştu kızgınlıkla. Daha sonra savaş ve cumhuriyet sohbetleri biraz dindi. Karl bol resimli bir dergide Kral Louis Philippe'in bir portresini gördü. Bu arada Roma tarihinde cumhuriyetin düşüşünü okuyordu. Bir keresinde Marx'ların çocukları ders çalışırlarken açık kapıdan babalarının merdivende heyecanlı heyecanlı konuştuğunu duymuşlardı. İşçilerin isyan etmesinde şaşılacak hiçbir şey yok. Yoksul insanların sabrı tükendi. Sömürünün altında ölmek üzereydiler. Bunlar insan, kütük veya hayvan değil. Ben line'da çalışan insanların nasıl yaşadıklarını biliyorum. Pislik sürüsü. Bu kargaşa dünyanın neyine? Aslında bunlar Yahudileri ne sıcak tutacak ne de soğuk. Çünkü Yahudiler için her şey kötü diye cevap verdi Heinrich'in kardeşi şakayla.